Suç mu ceza mı? İlkelinin kurucusu felsefi soruşturmasına hoş geldiniz. Bu projede yer alan okullar Elazığ Rimleri Fen Lisesi, Elazığ Çubuk ve Anadolu Lisesi, Van Erci Sosyal Bilimler Lisesi, Gaziantep Şehit Adem Özen Anadolu Lisesi. Ekipteki arkadaşlarımla biz ortak ürün çalışması için bir araya geldik. Bugün ortak ürünün bir parçası olan felsefi soruşturma yapacağız. Soruşturma yürütecek olan meslektaşım Çubuk ve Anadolu Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni Esra Erol Altınışık ve İTV'nin projemizdeki öğrencilerimiz. Esra Hocam ve diğer öğretmen arkadaşlarım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Sevgili öğrenciler, sizler de hoş geldiniz. Bu analizde, bu felsefi soruşturmada sizin aktif katılımınızı bekliyoruz. Suç ve Ceza romanını okuduk. Bizim grubumuzun görevi felsefi olarak değerlendirmekti. Ben sözü daha fazla uzatmadan Esra Hocam'a devrediyorum. Esra Hocam, buyurun.
Merhabalar tekrar. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta yine hep beraber öğretmenlerimizle edebi analiz yaptık. Yani romanın edebi analizini yaptık. Oradan birkaç tane şey üzerinde durduk orada. Şimdi ben bugün biraz odağı Suç ve Ceza'dan başka bir romana çekeceğim. Oradaki felsefi arka planla Suç ve Ceza'daki o arka plan arasındaki şeye bakacağız. Oradan neler çıkarabiliriz diye. Zaten bunu yaptıktan sonra Münibet Hoca da, hocamız da bu felsefi arka planla ilgili felsefi soruları sizlerle tartışacak. Ama onun öncesinde biz bugün bir P4C oturumu gerçekleştireceğiz. Buradan hani daha önce aşina olanlar vardır, olmayanlar da olabilir. Kuralları söyleyeyim. Söz hakkı almak istediğinizde elinizi kaldırıyorsunuz. Birisi konuşurken diğeri oradan müdahale etmiyor. Birbirinizi etiketlemiyorsunuz. Ve eğer romanı biliyorsanız, şu anda tartışacağımız uyaranı biliyorsanız, bunun hakkında zaten şöyle olmuştu, sonunda böyle bitmişti demiyorsunuz. Öğrencilerde şöyle bir şey var. Bir romanı, bir filmi bildikleri zaman o konuya daha çok hakim olacaklarını da düşünürler. Aslında bu sizi kısıtlıyor. Yani siz romanı okumuşsanız veya herhangi bir filmi izlemişseniz o sizin düşünce alanınızı daraltıyor. Aksine burada okumayanlar, izlemeyenler, duymayanlar daha avantajlı. Çünkü düşünme sınırları daha esnek oluyor. Bunu söyledikten sonra şunu söylüyorum. Uyaranımı okuyacağım. Ondan sonra özetleyeceğim ve ilk soruyla başlayacağız. Peki, Jean Valjean ekmek çalarken yakalanır ve 5 yıl hapiste cezalandırılır. Birkaç kez hapisten kaçmaya kalkıştığı için cezası 19 yıla çıkarılır. Serbest bırakıldığı zaman Jean Valjean'a eski bir kürek mahkumu olduğunu gösteren belge verilir. Bu belgeyi görenler Jean Valjean'a kötü davranırlar. Bir akşam kilise rahibi ailesiyle yemeğe oturmak üzereyken kapı açılır. İçeriye Jean Valjean girer. Torbası omzunda, sopası elinde. Gözlerinde sert, pervasız, yorgun ve şiddetli bir ifade var. Rahip adama ne istediğini sormaya hazırlanırken adam iki elini sopasına dayayarak gözlerini sırayla ihtiyarın ve rahibin ailesinin üzerinde gezdirir. Ve rahibin konuşmasına meydan vermeden yüksek sesle "Dinleyin. Adım Jean Valjean. Kürek mahkumuyum. 19 sene hapiste yattım. 4 gün evvel serbest bırakıldım. Buraya yürüyerek geldim. Bugün 10 saat yol aldım. Buraya bu akşam geldim. Bir haindim. Bir hana indim. Fakat yanındaki sarı pasaportu belediyeye gösterince beni oradan kovdular. Başka bir yere müracaat ettim. Bana defol dediler. Sağa sola başvurdum. Kimse beni kabul etmedi. Hapishaneye gittim. Kapıcı kapıyı suratıma kapadı. Bir köpeğin yattığı kulübeye girdim. Köpek beni ısırdı. Geceyi açıkta geçirmek için başımı aldım. Kırlara çıktım. Gök yıldızsızdı. Yağmur yağması ihtimalini düşündüm. Bir kapı eşiği bulmak ümidiyle tekrar kasabaya döndüm. Orada meydanda bir taş üzerinde yatacaktım ki iyi kalpli bir kadın bana sizin evi gösterdi ve kapınızı çalmamı söyledi. Ben de gelip çaldım. Ne isterseniz veririm. Param var. Çok yorgunum. Yaya olarak 12 fersahlık yol aldım. Çok açım. İstiyorsanız kalayım. Evet arkadaşlar, burada Jean Valjean var. Defalarca hapisten kaçmaya çalıştığı için 19 yıl mahkum olmuş. Ama hapisten çıktığında dışlanmış. Nereye gittiyse elindeki sarı pasaporttan dolayı hiç kimse onu almamış. Tam dışarıda bir yerde uyuyacakken, yani bir kapı eşiğinde uyuyacakken, ona bir rahibin olduğu ve bu rahibin yardımsever olduğu bir yaşlı kadın tarafından ona söylenmiş. O da son bir ümit gelip yaşlı rahibin kapısını çalmış. Şimdi bütün olanı biteni de anlatmış ona ve içeri girmek istemiş. Size şunu soruyorum. Rahip Jean Valjean'ın evlerinde kalmasını kabul etsin mi, etmesin mi? Neden?
El kaldıranlara bakalım.
Evet. Ben aşina olmadığım için bakıyorum. Elif Sude.
Hocam bence etmeli, çünkü insanlar suç işleyebilir ama yaptıkları suçlardan pişman olabilir ve bu pişmanlıklarını belli etmek için bir yerden başlamaları gerekiyor. Yani bu rahip ona bir şans vermese başka biri de şans vermeyecek ve bu şekilde gidecek. Ama mesela rahip şans verse, o rahip şans verdiği için diğerleri de şans vermeye başlayabilir.
Peki. Elif Sude diyor ki bence şans versin. Belki son şansı olabilir. Başka bir fikri olan arkadaşımız var mı?
Mesela aşağıda eli kaldırma işareti var. Ona tıklarsanız biz görebileceğiz burada kimlerin el kaldırdığını.
Hı hı.
Evet.
Evet. Birisi elini kaldırdı ama ismini bilmiyorum. Konuşabilirim arkadaşımız. Mikrofonunu açarsa.
Mikrofonu kapamıyor sürekli ama.
İsminizi alabilir miyim?
Aslı Nacin.
Ha, Aslı hoş geldin. Söyle bakalım, senin görüşün nedir?
Hocam ben şahsen kendim almazdım. Çünkü hani bu bir suç olmasından kaynaklı değil, bu bir yabancı olmasından kaynaklı. Hani insan sonuçta her türlü şey olabilir. Ben kendimi korumaya almak isterdim. Yani garanti almak isterdim. O yüzden almazdım.
Peki. Başka görüşü olan arkadaşım var mı? Kuşan?
Ben Jean Valjean'ın eve alınabileceğini düşünüyorum. Ama bunu yaptığı suçla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir hırsız olsa eve alınmayabilirdi. Çünkü yeniden hırsızlık yapabilirdi. Ama o bir çocuğun yaşaması için, ekmek çaldığı için eve alınabilir.
Peki. Evet, başka görüşü olan var mı?
Esra Hocam, yine bir öğrencimiz parmak kaldırıyor. Guest diye kayıtlı tabii biz de öyle görüyoruz ismini.
Az önce Aslı'ydı o konuştu sanırım ama.
Öyle mi? Tamam, elini o zaman indirirse.
Aha.
Biz de tekrar yanılgıya düşmeyiz.
Evet, hocalarından konuşmak isteyen var mı?
Ben rahibin yerinde olsaydım, sadece rahip olduğum için bile eve alabilirdim belki hocam.
Peki. Bir kişi daha var sanırım. Aslı'nın eli hala değil mi o? Tamam Aslı, elini indir.
Hocam bendim aslında, Naz ben.
Naz. Söyle.
Hocam bence bir çocuk için bile olsa sonuçta bir suç işlemiş ve işlediği suç hafif bir suç olarak bile algılasak 5 yıl boyunca suçlu olarak kaldığı dönemde bu onda bir sinir oluşturmuş olabilir. Psikolojik olarak işte kötü onu etkilemiş olabilir. Bu ileride tekrar suç işlemeyeceği anlamına gelmez. Yani tekrar işleyebilir. Hatta bunun ihtimali yüksek. O yüzden ben o rahip olsaydım evimi almazdım.
Hı hı.
Çünkü zaten sefil bir kişi. Yani bir şeyleri çalabilir.
Hı hı.
O yüzden. Öyle düşünüyorum.
Evet, Naz diyor ki ben almazdım. Çünkü bir daha yapmayacağına güvenmezdim. Eli Sule dedi ki ben alırdım çünkü bu onun son şansı olabilir. Ben alırdım derken yani rahibin yerinde olsam ben alırdım. Bu onun son şansı olabilir. Siz hangi arkadaşınıza katılıyorsunuz? Elleri havada olanlar indirdiler. Evet. Bir daha sorayım o zaman. Ev Sule dedi ki son şansı olabilir. İçeri alınabilir. Naz da dedi ki ben güvenemem. O yüzden de almam. Çünkü bir daha yapmayacağının garantisi yok. Evet.
Ben cevap vereyim Esra'cığım.
Peki.
Ben de sanıyorum son şansı olabilir diye düşünerek ben de evi alırdım.
Evi alırdım. Peki. Son şansı olabileceğini düşünerek. Peki. Şimdi bir devam edeyim. Rahip oturun, ısının Mösyö dedi. Birazdan yemek yiyeceğiz. Siz yemek yerken yatağınız da yapılır. Bu söz üzerine adam artık her şeyi anladı. O zamana kadar yüzünde görülen o sert vahşi hayretin yerine şüphe ve sevinç aldı. Ne? Nasıl? Sahi mi? Demek beni kabul ediyorsunuz. Beni kovmuyorsunuz. Bir kürek mahkumuna Mösyö diyorsunuz. Bana sen diye hitap ediyorsunuz. Ama bana her zaman defol köpek derler. Beni kovacağınızdan şüphe etmiyordum. Bunun için derhal kim olduğumu söyledim. Beni buraya yollayan kadından Allah razı olsun. Şimdi yemek yiyeceğim. Herkes gibi ben de sıcak bir yatakta yatacağım. Tam 19 senedir bir yatakta yatmadım. Sahiden gitmemi istemiyorsunuz değil mi? Ah siz ne iyi insanlarsınız. Jean Valjean geceleri uyanır. Yattığı odada bulunan gümüş takımları alarak evi terk eder. Fakat şansı yaver gitmez. Jandarmaya yakalanır. Rahip ve ailesi masada otururken kapı açılır. Jandarmalar Jean Valjean'ı ile eşiktedir. Jandarma, rahip bu adama yolda giderken rastladık. Kaçıyor gibiydi. Üzerini aradığımızda elindeki torbada gümüş çay takımlarını bulduk. Buraya en yakın yer sadece sizin eviniz olduğu için de onu doğruca size getirdik der. Peki arkadaşlar, rahip jandarmalara gerçeği anlatsın mı, anlatmasın mı? Neden? Elif Sude.
Hocam son kısmı tekrar okuyabilir misiniz? Duyamadım da.
Son kısmı derken bir daha aynı yeri mi okuyayım?
Hocam son bir 5-6 saniye işte rahip dediniz herhalde, sonrasını duyamadım.
Rahip ve ailesi masada otururken kapı açılır. Jandarmalar Jean Valjean ile eşiktedir. Jandarma rahibe bu adama yolda giderken rastladık, kaçıyor gibiydi. Üzerini aradığımızda elindeki torbada gümüş çay takımlarını bulduk. Buraya en yakın yer sadece sizin eviniz olduğu için de onu doğruca size getirdik der. Rahip jandarmalara gerçeği anlatsın mı, anlatmasın mı? Neden?
Elif Sude sanıyorum söz istemişti.
Aha, Elif Sude.
Hocam şimdi ben şöyle düşünüyorum ki bence adamın yaptığı birazcık daha bu sefer suç oluyor ve kabul edilmeyecek bir suç oluyor. Çünkü bir insan ona şans veriyor ve o bu şansı da kullanmıyor. Bu yüzden bence rahip o jandarmalara anlatmalı. Çünkü artık bu bir bağımlılık haline gelmiş olabilir, hırsızlık. Çünkü çoğu hırsızın böyle bir bağımlılıkları olabiliyor. Ve bence bunu jandarmaya anlatılmalı ve gereği yapılmalı.
Peki. Diğer katılımcımız, ismini göremediğim.
Naz'dır herhalde o da.
Naz mı? Naz?
Ben el kaldırmıyorum şu anda.
Yok, tamam. Şimdi tabii Gez konu işte, kullanıcı olarak yani. Görüyoruz ya, o yüzden kusura bakmayın. Melis Söğüt, evet. Haber verilmeli de dedi jandarmaya sanıyorum.
Elif Sude dedi ki bu defa son, Elif Sude son bir şans verelim demişti ilk soruda. Şimdi dedi ki bence bir daha şans verilecek durumda değil artık, değil mi? Yanlış yansıtmadıysam.
Evet hocam, öyle dedim.
Evet, siz ne diyorsunuz Elif Sude'nin bu görüşünü? Kuşan?
Ben Elif Sude'ye katılıyorum çünkü bu şans Cem Varcan'ın ikinci şansı da değil, üçüncü şansı. Bunu da kaybederse artık cezasını çekmeli.
Peki. Başka arkadaşlar?
Öğrencilerimiz bugün biraz sessizler.
Böyle düşünüyorlar herhalde, adama şans verelim diyenler birden sustu herhalde.
Evet, aslında biraz kelisti, ben de mesela şans vermiştim. Ama gümüş takımları aldı yanına.
Aha.
Ama Rahip'in yerinde olsaydım, hani Rahip gözüyle baksaydım olaya, ben de söylemezdim. Ya ben hediye ettim derdim herhalde.
Peki.
Peki Rahip'in doğasında var, hani bildiğin insanı sonuçta. Aha. Öyle olacağını düşünüyorum. Evet, bir öğrencimiz parmak kaldırdı.
Hocam, Elif Hoca'ya katılıyorum.
Aha. Sen de rahip olduğu için mi katılıyorsun? Gerekçen o mu?
Evet. Yani şahsen ben olsaydım doğruyu söylerdim polislere, yakalanmasını isterdim. Fakat bahsettiğimiz kişi bir din adamı. O yüzden daha vicdani yaklaşabilir.
Evet, din adamı olduğu için daha vicdani yaklaşır diyorsun. Peki bir daha vicdani yaklaşırken yalan söylemek işin içine giriyor değil mi burada? O zaman vicdanlı olmakla yalan söylemek ilişkisi nasıldır peki? Hani gerekçenizi söylerken şöyle diyorum. Diyorsunuz ki hani ben şahsen almazdım ama bir rahip daha vicdanlı olduğu için yalan söyleyip o takımları ben hediye ettim diyebilir. Peki vicdanla yalan söylemek arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz burada? Vicdanlı insanlar yalan söyler mi sizce? Söyleyebilir mi ya da? Elif Sude.
Hocam, bence son okuldaki felsefe dersinizde de bu tarz bir şey konuşmuştuk. Ve bence vicdanlı insanlar birazcık daha yani iyi anlamda yalanlar söyleyebilir. Yani kendisinden başka kimseyi incitmeyen yalanlar oluyor ya. O tarz yalanları vicdan için söylenebilir. Çünkü hani rahipler birazcık daha insanları iyiye yöneltmeye doğru. Mesela orada jandarmaya hayır, onu ben hediye ettim dedikten sonra tek kalınca hani yaptığının yanlış olduğunu tek başınayken söyleyebilir. O yüzden bence vicdanla yalan söyle, yani yalanı ne anlamda söylediğiniz, kimleri incittiğine bağlı.
Yani yalanın gerekçesi yalanı bazen mazur gösterebilir mi diyorsun?
Evet.
Peki bu konuda görüş olan var mı, arkadaşın var mı? Kişinin eli havada ama.
Eli havada mı kaldı acaba, tekrar kaldırıyor mu? Herhalde havada kaldı eli.
Peki. Bizim... Şöyle bir daha sorayım. İyi niyetle yalan söylenebilir mi? Ne diyorsunuz bu konuda?
Eska hocam, ben söyleyeyim. Hani günlük hayatımızda şey düşündüğümüzde aslında iyi niyetle bazen böyle ufak beyaz yalanlar söylüyoruz değil mi? Hani
hı-hı.
Bazen böyle öğrenci lehine, bazen veli lehine, arada kalma durumlarında veya bazen bir ailede işte bir evlilik sıkıntıdaysa kurtarmak adına bazen böyle ufak beyaz yalanlar söyleyebiliyoruz bence. Yine söylenebilir diye düşünüyorum.
Hı-hı. Peki, evet, birisi elini kaldırdı. Sude mi?
Hocam ben Naz. Biraz önce söylediğimle ters düşeceğim sanırım ama ben kesinlikle yalan söylenmesine karşıyım. Yani beyaz yalan diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Yalanın her türlüsü yanlış. Fakat kitabı okuduğum için sanırım öyle bir yorum yapmıştım bir önceki yorumumda. Bence yalan söylenmemeli.
Sence yalan söylenmemeli. Peki Evsude?
Hocam ben de arkadaşa katılmıyorum. Çünkü beyaz yalanlar bence bazen söylenebilir ve eğer bu yalanlar kimseyi kötü etkilemiyorsa bence kötü bir şey olmaz. Yani mesela bazı kişilerin arasını düzeltmek ya da yani az önce söylediğim gibi kimseyi incitmeyecek yalanlar bence söylenmesi kötü bir şey değil.
Peki. İki farklı görüş var. İyi niyetle yalan söylenebilir. Ne olursa olsun yalan söylenmemelidir diye. Şimdi rahip sonra diyor ki ben verdim, o çalmadı jandarmalara. Bu durum Jean Valjean'ın hayatında bir dönüm noktası olur. Hayatı değişir. Zamanla kendisi yoksulları koruyan kentin belediye başkanı olur. Şimdi size soruyorum. İyi niyetle yalan söylenmeli midir? Yoksa ne olursa olsun yalan söylenmemeli midir? Evet, Elisude ile başlayalım.
Evet, hocam ben hala aynı şeyi savunuyorum. Beyaz yalanlar bakın yani dediğiniz gibi etkili de olmuş gibi gözüküyor. Çünkü yani 3 kere affedildi, bir daha yaptı belki suçu ama demek ki 4.'yü de hak etmiş. Ve 4.'yü de iyi anlamda kullanabilmişse demek ki ne mutlu rahibe yani.
Peki. Başka görüşü olan arkadaşım var mı? İki kişinin daha eli havada ama konuk kullanıcı oldukları için isimlerini söyleyemiyorum.
Biri Naz'dır muhtemelen.
Naz?
Havada kalmış elim, kusura bakmayın.
Evet. Evet, başka arkadaşlarım. Elif Eser'den başka arkadaşım da konuşsun ama. Hocanız destek olmak için konuşuyor ama Elif Eser arkadaşımdan sonra bekliyorum. Evet.
Yani ben de beyaz yalan. Şimdi Naz beni yapacak burada katılmadığını söyleyecek belki ama Can Naz'ın sonuçta bu yalan dönüm noktası oldu. Ve bundan sonraki hayatına iyi bir insan olarak devam etti. Ben kader diyorum. Kaderin dönüm noktası buydu herhalde. Ve rahip de buna katkıda bulundu. Bir insanı kazanmış oldu. Evet, kürek mahkumuydu ne olursa olsun. Bir kişinin güveni onun hayatını değiştirdi. Belki daha önce ona hiç güvenen olmamıştı. Ama rahibin güveni onun hayatını değiştirdi. Hayatının akışını değiştirdi. O yüzden ben halen ufak böyle beyaz yalanların olabileceğini söylüyorum. Ama tabii nasıl diyeyim? Olayın girişatını tamamen değiştirecek, çok olumsuz yönlere gidecek şekildeki yalanlardan da bahsetmiyorum burada.
Hı hı. Evet. Eli ama dolan güzel bir kullanıcımız. Nasıl?
Hocam benim.
Hı hı.
Hocam bence yalan gene yalan.
Hı hı.
Hikayedeki yani. Hocam hikayedeki karakter belki vicdanlı biriydi. Yani bunu kendi dönüm noktası olup kendini değiştirebilmiş ama bu herkesin bunu yapabileceği anlamına gelmiyor.
Hı hı.
O yüzden bence yalan gene yalan. Hani o kişiye ait sadece. O kişinin birazcık vicdanı varmış. Bunu kendini değiştirmek için kullanmış ama bu herkese aynı olacak diye bir şey değil.
Yani yalan söylemenin hiçbir şekilde senin için istisnası yok mu? Aslı sanırım sensin değil mi?
Evet hocam.
Hiçbir şekilde istisnası yok diyorsun.
Yok.
Sonucu ne olursa olsun. Peki.
Evet.
O zaman arkadaşlar iyi bir niyetle kötü bir eylemde bulunmak ahlak dışı mıdır? İyi bir niyetle kötü bir eylemde bulunmak ahlak dışı mıdır? Naz?
Bence evet ahlak dışıdır. Kısa vadede baktığımız zaman güzel gibi gözükebilir ama bilmiyorum daha sonra sorunlar çıkarabilir.
Ahlak dışıdır diyorsun.
Evet.
Peki sorunlar çıkaracağı için mi ahlak dışıdır diyorsun? Sorun çıkarmasa ahlak dışı olmaz mı senin için mesela? Her şey yolunda tıkırında gitse.
Hayır, yine ahlak dışıdır.
O zaman gerekçen tam olarak ne? Hani şey dediğin için söylüyorum. Dedin ya olumsuz sonuçlar, istenmeyen sonuçlar çıkarabilir. O yüzden ahlak dışıdır dedin ya. Şimdi diyorsun ki çıkarmasa da ahlak dışıdır. O zaman gerekçen tam olarak ne? Niye yanlıştır sana göre iyi bir niyetle kötü bir eylemde bulunmak? Ne dersin bu konuda?
Hocam, kimsenin iyi niyetinden %100 emin olamayız ki. Yani bilmiyorum hocam.
Yani yok, şey, sadece ne düşündüğünü merak ettim. Ha, iyi niyetten, peki iyi niyetten emin olsam peki?
Ben açıkçası kimsenin iyi niyetinden emin olamam ki.
Olsam peki?
Olsam da bence ahlak dışıdır. Yani yalan söylemekten bahsediyoruz sonuçta.
Peki. Yani o zaman her halükarda.
Bugün iyi niyetli olarak söylerim. Yarın öbür gün kötü niyetli olarak da söyleyebilirim demektir bu.
Peki. Peki. Merve?
Hocam, sesim geliyor mu?
Aha, geliyor.
Ben de ahlak dışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk başta niyet iyi de olsa sonuç kötü olacağı için bu niyeti bence biraz öldürüyor. Yani sonuca bakmamız lazım. Sonuçta biri zarar gördü mü, kötü bir şeyler oldu mu? Evet. O yüzden yani niyetin iyi olması bir şeyi değiştirmeyecek.
Sonuçtan dolayı diyorsun sen de.
Evet.
Sonuç güzel olursa peki? Naz'a sorduğum soruyu sana da soruyorum.
Hocam, sonuç güzel olursa iyi bir şey yapıp sonunda iyi bir niyetle kötü bir şey yapmak olmaz zaten, sonuç iyi bir şey olursa. Hani dediniz ya, iyi bir niyetle kötü bir şey yaparsanız bu ahlak dışı mıdır? İyi olursa bu kötü bir şey olmaz zaten. İyi bir şey olur.
Evet, arkadaşınız net söyledi. Başka görüş olan var mı? Elleri, Naz herhalde indirmeyi unuttu sanırım. Diğer kullanıcımız, o da indirdi. Bir kişinin eli havada ama burada mı bilmiyorum. Peki arkadaşlar, şimdi iki tane şey var. Ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, iyi de olsa yalan söylememeliyiz diyen bir şey var. Özür diliyorum. Sonuç ne olursa olsun yalan söylememeliyiz diyen bir görüş var. Bir de şöyle bir görüş var. Bazen iyi şeyler olabilir, söylenmelidir. Yani ahlak dışı değildir diyen bir görüş var. O zaman size şu soruyu soruyorum. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Her koşulda, her zaman geçerli olan, mekandan mekana değişmeyen, zamandan zamana değişmeyen, şartlara göre değişmeyen evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
Biraz düşünecek verden de konuyu. Ben fikrimi en son beyan edeyim. Öğrencileri beklemeyi tercih ediyorum.
Teşekkür ederim arkadaşım.
Esra Bakan'a öğrenciniz olsaydım bayağı zorlanırdım yani. Bu kadar çok böyle çalışmadığınız noktadan geliyor sorular. Ama çok güzel bir yöntem bu uyguladığınız P4C. Öğrencilerimiz bu anlamda bence çok şanslı. Projemizdeki öğrencilerimiz de bundan faydalanıyorlar, ne güzel. Var mı Elif Abla'dan bakan? Evet. Merve.
Merve. Var mı?
Hocam. Bence yok. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı zaten az önce arkadaşlarımız farklı bir şey söylemezdi. Bir tane arkadaşımız bence normal, birinin iyiliği için yalan söylenebilir dedi. Bir tanemiz asla yalan söylenemez dedi. Yani eğer evrensel bir ahlak yasası olsaydı zaten ikisinin birbirinden farklı fikirleri olmazdı ve ikisi de ortak bir noktada olurdu.
Peki az önce de sen ne olursa olsun olmamalıdır dedin.
Hocam bence olmamalıdır. Yani ben yalanı pek tahammül edebilen bir insan değilim. İyi ya da kötü.
Sadece yalan için mi? Başka ahlaki şeyler de var. Yani şunu söylüyorum. Sen yalan söylemenin bir istisnası yoktur dedin. Ama bence diyorsun ki evrensel bir ahlak yasası yoktur diyorsun. Peki ne düşünüyorsun bu konuda?
Hocam çünkü herkesin farklı fikirleri var. Eğer herkes aynı fikirde buluşmuş olsaydı evrensel bir ahlak yasası olabilirdi ama yok. Çünkü herkesin fikirleri farklı.
Peki. Sonraya bir şey söyleyeceğim. Başka bir arkadaşımız el kaldırıyor. Bak başka cevaplar da alalım. Evet. Birinin eli havada ama hala ismini şey yapamadığım için. Aslı sen misin? Sen değil misin Aslı?
Sanıyorum eli havada kaldı arkadaşımızın.
Evet arkadaşlar, evrensel bir ahlak yasası yoktur dedi Senem. Benim telefonum çalıyor. Bir dakika. Evet. Evet. Ha, siz vardır diyorsunuz. Anladım. Alo. Alo. Arkadaşlar, birisi aradı. Tartışmaya katılmak istiyormuş ama katılamamış. O da vardır diyor. Evrensel bir ahlak yasası. Peki sizce bu kişinin gerekçesi ne olabilir? Ne düşünmüş de evrensel bir ahlak yasası vardır demiş olabilir? Elif Sude ne düşündü?
Hocam ben de şu şekilde düşünmüş olabilir. Yani evrensel bir ahlak yasası derken hani yalan tüm insanlar için kötüyü çağrıştıran bir şeydir. Yani kimine göre hani beyaz yalan iyi olsa da kimine göre kötü olsa da hani genel olarak yalan kelimesine kimse iyi bir şekilde bakma. Aha. Bu da evrensel bir ahlak şeyi yani ortak bir düzen olduğunu gösterir. Sadece yalan üzerinden değil de mesela çoğu şeyde geçerlidir aslında bu. Yani konuşma tarzı, oturma tarzına kadar hani ahlaka giren şeyler oluyor. Hı hı. Ve bence bu yüzden yani ortak şeyler yüzünden bir evrensel ahlak yasası şeklinde düşünülmüş olabilir.
Peki. O yüzden düşünmüş olabilir diyorsun. Naz?
Hocam bence yaşadığımız toplumlar farklı, ailelerimiz farklı, dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler vesaire bunların hepsi bizim ahlakımızı belirleyen şeylerdir bence. Ve bu yüzden evrensel bir ahlak olması bana biraz saçma geliyor yani imkansız gibi.
O ne düşünmüş olabilirdin? Orayı tam anlamadım.
Belli başlı şeylerin yanlış veya doğru olduğu kesin değil. Mesela yalanın yanlış olduğunu dünyanın her yerinde biliriz. Fakat konuşma tarzı dedi arkadaşımız. Bizim burada ahlaklı olarak görünen bir davranış yurt dışında bir yerde mesela ahlaksız olarak karşılanabilir.
Ha şey diyorsun, belli başlı kabuller var ondan dolayı. Mesela hırsızlık yapmak kötüdür, yalan söylemek kötüdür. Ondan dolayı düşünmüş olabilir diyorsun. Öyle mi diyorsun?
Evet.
Tamam.
Ama konuşma tarzına girersek o birazcık farklı olabilir.
Görgü kuralları falan diyorsun. Evet Kuşa. Kuşa'nın orada mısın? Sesi gelmiyor Kuşa'nın.
Mikrofonun çıkamadı. İnternet bağlantısında mı bir sıkıntı oldu acaba?
Peki. Diğer misafir katılımcımız. Arkadaşlar beni de anlayın. Eliniz havada olunca ister istemez isminiz de olmayınca tekrar dönüyorsam bu belirsizlikten dolayı. Kuşan orada mısın? Konuşmanı isterim ama sanırım bağlantı sorunum var. Sanırım. Elif hocam senin kesin görüşün
acaba?
Ha geldi Kuşan.
Evet tamam. Geldim.
Soruyu kaçırmadıysam cevaplayabilirim. Ahlak bence toplumun gelişmişlik seviyesiyle alakalı olan çok geniş bir kavram. Bizden daha geri olan Orta Doğu toplumları var. Bizden daha ileride olan Batı toplumların ahlak algısı çok farklı. Kimi toplumlarda kişilerin büyüklerine ismiyle hitap etmesi ahlaksızlık sayılıp hoş karşılanmazken kimi toplumlarda bu normal. Oturma stili de buna dahil olabilir. Tabii ortak faydası vardır ama evrensel bir ahlaktan bahsetmek bence mümkün değil.
Peki. Sence de mümkün değil. Elif Hocam, Naz bir şey söyleyecek. Pardon.
Hocam, arkadaşımız Batı toplumlarına ileri dedi, diğerlerine geri dedi de ben o kısmı anlayamadım. Neden Batı ileride oluyor, diğerleri geri oluyor?
Kuşan, cevap vermek ister misin?
Ben günümüz dünyasında tek bir medeniyetin olduğunu, bunu da Batı'da olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda ilerlersek tartışma konusundan sapabiliriz.
Tamam. Evet, bence de bunu başka zamanda konuşabiliriz. Şu anda gündemde tutalım. Gündem dışı tutalım. Elif Hocam, senin de görüşünü alalım.
Ben katılıyorum. Evrensel bir ahlak yasası bence yoktur. Toplumların bir belli bir kültürü vardır. Kültürün getirdiği şeyler vardır. Ahlak yasaları vardır bence. Yazılı olmayan kurallardır. Evrensel olsaydı zaten dünyanın geldiği şu anda olmazdı. Yalan her yerde aynı şekilde karşılanırdı. Başka ahlaksızlıklar her türlü aynı değerlendirilirdi. O yüzden ben bunun çok böyle esnek bir konu olduğunu düşünüyorum, ahlak yasalarının. Toplumdan topluma kişiden kişiye çok fazla değişkenlik gösteriyor. Keşke olsaydı böyle bir ahlak yasası ve daha iyi bir ortamda yaşayabilseydik.
Peki. Evet arkadaşlar.
Hocam, ben de bir şey söyleyebilir miyim?
Aynen, Sibel Hocam sen misin?
Evet, benim.
Görüntünü göremiyorum ya. Söyleyeceğim
ya, ben. Evet, bu aralar öyle şey yapıyorum. Ben de Elif Hoca'ya genel olarak katılıyorum. Yani bence de evrensel ahlak yasası yok. Çünkü biz hani ahlaki olarak, ahlaki anlamda yapmış olduğumuz bence her şeyin değerini yani nasıl söyleyeyim, bize hissettirdikleriyle ölçüyoruz. Hani bu ölçülen şeyin adına da ne diyebilirim? Yani ondan hani tatmin olma, yani haz duygusuyla ve bunun kişilere özgü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani kişilere özgü olduğu için de evrensel bir yasanın varlığının olduğunu düşünmüyorum. Evet.
Peki. Teşekkür ediyorum. Başka konuşmak isteyen arkadaşımız var mı?
Esra Hocam, ben de bir şeyler söyleyeyim mi o
zaman?
Tabii
ki. Tabii ki.
Yani hepimiz için ortak bazı şeyler olsa da, yalan söylemek gibi, küçük bir çocuğa zarar vermek gibi. Hani bunlar evrensel kabul etsek de benim için de evrensel ahlak yasaları yok. Eğer olmuş olsaydı şu an bu toplantıda hepimiz Jean Valjean'ı ya haklı bulacaktık ya haksız, yaptıklarını bu yönde değerlendirebilecektik diye düşünüyorum.
Peki, teşekkür ediyorum hocam katkınız için.
Rica ederim.
Evet, bugün Victor Hugo'nun Jean Valjean karakterini esas aldığı Sefiller adlı romandan bir uyaran paylaştık. Orada rahip Jean Valjean'ı içeri alsın mı almasın mı dedik. Daha sonra uyaranın ikinci kısmını okuduk. Rahip onu içeri aldıktan sonra Jean Valjean hırsızlık yapıyor. Polis yakalıyor. Rahip o hırsızlık hakkında yalan söylesin mi, söylemesin mi? Jean Valjean'ı kurtarmak için diye sorduk. Bazılarımız rahip olduğu için söylemeli dedi. Bazılarımız doğruyu söylesin, bundan bir şey olmaz dedi. Sonra biz bu yoldan çıkarak iyi niyetlerle yalan söylenebilir mi dedik. Ve daha da soyutlaştırarak kötü bir şey, iyi bir niyetle kötü bir şey yapmak ahlak dışı mıdır dedik. Bazılarımız ne olursa olsun dediler ki hiçbir koşulda yalan söylememelidir. Bazılarımız da sonuçlarına bakarak bir şeyleri yalan söylemenin mümkün olabileceği, bir şeyleri yoluna koyulabileceğini söyledi. En son felsefi sorumuzu sorduk. Dedik ki o zaman her durumda, her koşulda geçerli bir evrensel ahlak yasası var mıdır diye sorduk. Hemen hemen hepiniz yoktur dediniz. Hemen hemen değil, evet, hepiniz yoktur dediniz. Ben de bir hayali muhalif çıkarmaya çalıştım kendi çapımda. Birisi dışarıdan geldi ve vardır dedi. Onun yerine düşünmeye çalıştık. Vardır diyen birisi ne söylemiş olabilir diye. Bugünkü tartışmamıza, soruşturmamıza katılan herkesin emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, burada da işlenen bir suç var. Bizim projemizin konusu olan, materyali olan suç ve cezalara bir suç var. Orada edebi çözümleme yaparken bazı noktalar dikkatimizi çekti Mürüvvet Hocam'la. Ondan sonra biz başka bir romanda işlenen, Sefiller romanında işlenen bir suç üzerinden evrensel ahlak yasaları, iyi niyetle yapılan eylemler konusuna geçtik. Şimdi bu kısımda ahlaki sorularımız neler olabilir? İyi nedir? Kötü nedir? İyi bir niyetle kötü bir şey yapmak ahlak dışı mıdır? Herkesin uyması gereken evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Şimdi ben işin bu kısmını soruşturdum sizlerle beraber. Mürüvvet hocamız da diğer suç üzerinden, vicdan üzerinden bir şey kurgu geliştireceğiz onunla beraber. Şimdi hep uyaranın içinde olursak birazcık şey olmuş olur diye düşündüm. Farklı taraftan bakamayız diye düşündüm. Yani hep suç ve cezanın içerisinde olursak. Başka bir romana geçtim. Geçmemin sebebi de buradan felsefi soruları çıkarıp oradaki felsefi arka planı beraber oturtmak için arkadaşlar.
Evet, teşekkür ediyorum Esra Hocam. Böylece Sefiller üzerinden yola çıkarak suç ve cezadaki felsefi ahlaki soruları ortaya çıkarmış olacağız.